Bu programımızda değerli dinleyicilerimiz, 2. Timoteus'a mektup 3. bölüme geldik. Bu bölümün konusu, yaklaşan sapkınlıklar, imandan dönme ve kutsal yazının otoritesi. Bu bölümde Pavlos, son günlerde yaygınlaşacak olan sapkınlıklardan ötürü uyarıda bulunuyor. 1. ayette şöyle diyor, şunu bil ki son günlerde çetin anlar olacaktır. Pavlos Timoteos'a bilmesi gereken çok önemli bir uyarıyı belirtiyor. Göze alması gereken ve inanlılar topluluğunun gelecekte nelerle karşılaşacağını yazıyor ona. Bu da ilerideki inanlılar topluluğu için hiç de iç açıcı değildir. Son günlerde. Yeni antlaşmada birçok yerde kullanılan bu söz, inanlılar topluluğunun yukarıya kaldırılıp götürülmesinden önceki en son günlere değinen özel bir deyimdir. Eski antlaşmada Yahudi halkına ilişkin birçok kez kullanılan son günler deyimiyle inanlılar topluluğu için kullanılan son günler aynı anlamı taşımıyor. Eski antlaşmada son günlerden söz ederken son günler için çağların sonu ya da zamanın sonu ifadeleri kullanılır ki bu büyük sıkıntı dönemidir. Bu kilisenin yani inanlılar topluluğunun göğe alınmadan önceki son günlerinden farklıdır. Pavlos, son günlerde inanlılar topluluğunda imandan sapmalar, dönmeler olacaktır diyor. Pavlos daha önce de Efes ihtiyarlarını uyararak onları bu konuda uyarmıştı. Tanrı sözünü duyurmayıp topluluklardan kaçacaklar. İnan dostum, sahte öğreticiler imanlıları yakından izliyorlar. Bu insanlar Tanrı'nın sözünü değil, inanlılar topluluklarını bölecekler, onları parçalayacaklardır. Pavlos, bana inan diyor. Yanlış öğretmenler koyun postunda gelecekler ama onlar gerçekte yırtıcı, paralayıcı kurtlardır. Bunlara dikkat et. Çetin anlar gelecek. Bunun anlamı korkunç umutsuzluk döneminin başlayacağı zaman gelecektir. Başka deyişle üzücü ve umutsuz zamanlar yaklaşıyor. Dünyanın Rab'be inanmaya başlaması gibi bir şey gözükmüyor değil mi? Kilisenin yani inanlılar topluluğunun 1000 yıllık dönemi başlatması ya da dünyayı imana yöneltmesi gibi bir durum da gözükmüyor. Bu birçok idealistin ve kafalarını deve kuşu gibi toprağa gömüp gerçeklerden uzak yaşamış kişilerin hayalidir. Tersine son günlerde nelerin olacağını fark etmeliyiz. İzleyen ayetlerde farklı 19 tanımla karşılaşıyoruz. Hoş görünmeyen sözcüklerdir bunlar ama günümüzün ruhsal durumunu yansıttığından bunları inceleyeceğiz. Kanımca kilisenin son günlerine yaklaşıyoruz. Bunu söylememin nedeni bu ayetlerdeki durumun bugün ortaya çıkmış olmasıdır. Kilise tarihine bakarsanız bu durumların daha önce de olduğunu görürsünüz. Ancak bugünkü kadar belirgin olduğu bir döneme rastlamazsınız. Bu bölümde belirtilen çetin anlara geldik. Ne kadar süreceğini bilmiyorum ama kötüye gideceğinden eminim. 2. Timoteus 3:2-5 ayetlerinde şöyle okuyoruz. Çünkü insanlar kendi kendilerine vurgun, paraya tutkun olacaklar. Övünecek, büyüklenecek, sövecek, ana baba sözü dinlemeyecek, iyilik bilmeyecekler. Kutsallığa önem vermeyecek, doğal sevgi nedir bilmeyecek, uzlaşmaya yanaşmayacak, kara çalıcı olacaklar, bencil isteklerini durduramayacaklar, tehlikeli, iyilik düşmanı hain, dengesiz olacaklar, böbürlenecekler. Tanrı'yı değil, zevki eğlenceyi sevecekler. Tanrı sayar görünmelerine karşın, Tanrı sayarlığın gücünü yadsıyacaklar. Bu insanlardan yüz çevir. Değerli dinleyicilerimiz, bu ayetlerde az önce de belirttiğim gibi son günleri tanımlayan 19 sözcük ya da cümle görüyoruz. 1. Kendilerini seven. Bu günümüzde çok yaygındır ki anlamı başkasının onun umurunda olmamasıdır. Ben iyi olayım, Benim durumum iyi olsun, benim rahatım iyi olsun, gerisinden bana ne? Bu yüzden de başkasının hakkını çiğnemekten geri durmaz. Bu tür bencillikler elbette ki sevgisizlikten kaynaklanıyor. Bu inanlılar topluluğunda bile bazen görülebiliyor ne yazık ki. Bir gazeteci meslektaşım uzun yıllar büyük bir gazetede yazı yazdı. 30 yıldır benden en çok istenen şeyin kendilerini öven yazılar yazmamı istemeleridir dedi. Hatta birçokları bu alanda ısrarcı bile oldu. Bu sadece bir gazeteye ya da gazeteciye özgü bir şey değildir. Bir aktör bir arkadaşını över. O da kendisini öveni över. Bunu her yerde görürsünüz değil mi? Okullar bile buna dahildir. Birisi bir okulu över, ardından da okul o kişiye bir onursal diploma verir. Kiliselerde de bunu görmek mümkün. Pavlos 3. ayette toplulukların kulaklarını okşayan sözler söyleyen öğreticilerin peşinden gideceğini söylüyor. Bu öğreticiler pohpohlanmayı seven kişilerdir. Övülmek istiyorsanız değerli dostum, övmeniz gerekir. Yağ yapmanız gerekir. Önderler topluluklarını ve yönetim kurullarını överler. Onlara günahlı olduklarını ve kurtarıcıya ihtiyaçları olduğunu söylemezler. Ne kadar iyi olduklarını söylerler. Kendisini sevenin şu anki toplumun da özelliği olması ilginçtir. Bunun ne kadar yaygın olduğu bir zaman herhalde hiç olmadı. İkincisi para düşkünü ya da para sevgisidir ki bu da bencillik ile gelişir. Yani kendilerini seven parayı sevmeye de devam eder başlar. Paulus daha önce her tür kötülüğün bir kökü para sevgisidir demişti. Para değerli dostum kendiliğinden kötü değildir. Hayır. Sorun paraya karşı olan tutumumuzdur. Aynı zamanda parayı ne amaçla kullanmamızdır. Para sevgisi sadece mal mülk biriktirmekle değil, bunları kullanmak şekliyle de belli ediyor kendisini. 3. Övüngen. Burada kendini beğenmişlik vardır. Kendini beğenmiş birini yürüyüşünden bile anlayabilirsiniz. Tavus kuşu gibi kabararak yürürler. 4. Kibirli. Yani burnu havada, kendini beğenen, gururlu kişidir. 5. Küfreden, aslında hakaret eden anlamına gelir. Küfretmek, ona bunu hakaret etmek, ne yazık ki insanlarımız arasında çok yoğundur. Burnunu sürekli olarak başkalarının işine sokanlar da hakaret edenler arasındadır. Her iki sözün başında ağzından kötü kötü küfürler çıkan insanlarla sık sık karşılaşmaktayım. Ki aslında küfretmek, hakaret etmek düşük insanların işidir. Pavlus da buna değiniyor ve Timoteus'u bu alanda uyarıyor. 6. Anne baba sözü dinlemeyenler, sözü zaten kendi kendisine açıklıyor. Anne babaya karşı büsbütün baş kaldırarak yaşayan insanların vay başına. 7. İyilik bilmez, nankör kimselerdir. Birçok insan başkalarından iyilik görür ama teşekkür etmeyi hiç düşünmez. Aynı şekilde Tanrı'dan gelenleri kabul eder ve ona teşekkür etmezler. 8. Kutsallıktan yoksun, kirli, Tanrı saymazlık anlamına gelir. Böyleleri hem yaşamlarıyla hem de konuşmalarıyla Tanrı'ya karşıdırlar. 9. Doğal sevgi nedir bilmeyecekler ya da sevgiden yoksun yaşayacaklar. Bu aynı zamanda anormal ilişkileri de kapsar. Yani düzgün ilişki olmama anlamına gelir. Homoseksüellik bile hoşgörüyle karşılanan bir çağda yaşamaktayız. Buna karşın Tanrı sözü açıkça şöyle belirtir. Bu yüzden Tanrı birbirlerinin bedenlerini aşağılasınlar diye onları yüreklerinin tutkuları içinde ahlaksızlığa terk etti. Homoseksüelliği kabul eden insanlık en alt dereceye düşer. Başka deyişle insanlık homoseksüelliği kabul ettiğinde en aşağı düzeye indi değerli dinleyicilerimiz. 10. uzlaşmaz. Son günlerin belirtisi uzlaşmaz. Bu insanlar geçinmek istemeyen insanlardır. Ne yaparsanız yapın kendileriyle anlaşabilmenize izin vermezler. Kısacası uzlaşmazlar. Bir lokantada herkesi hoşnut edemeyiz diye bir yazı görmüştüm. Değerli dostum, herkesi hoşnut edemezsiniz. Bazı insanlar asla hoşnut olmazlar. 11. nokta, iftiracı. Günümüzde birbirlerini suçlayan, birbirlerine iftira edenler bolca vardır. 12. Özünü denetleyemeyen, kendine hakim olamayandır. Bu da günümüz toplumunun büyük bölümünü yansıtmaktadır. 13. Azgın. Bu söz vahşi anlamına gelir. Günümüzde sokaklar tehlikeli ormana benzer. İnsan geceleri tek başına dışarıya çıkmaya korkuyor. Her tarafta korkunç olaylar oluyor. Vahşice işkenceler, öldürmeler oluyor. Terör olayları her ulusun başına musallat kesilmiştir hemen hemen. 14. İyilik düşmanı. Bu iyilikte nefret edenler diye de çevrilebilir. Bunun örneklerini de birçok yerde ve ülkede görüyoruz. 15. Hainler. Güvenilmez, ihanet eden anlamına gelir bu söz ki bunlara güvenmeye asla cesaret edemezsiniz. 16. Aceleci, sonunu düşünmeyendir. 17. Kendini beğenmiş, gururla gözleri kamaşmış ya da sarhoş olma anlamına gelir. 18. Tanrı'dan çok eğlenceyi seven insanlar olacaktır son günlerde. Bu da günümüzdeki insanlığın bu yolda yürüdüğünü bize açıkça gösteriyor. Çağımızda eğlenmek için harcanan para kadar hiçbir çağda böylesine harcanmamıştır. Bugünkü spor ve eğlence şenliklerine bir bakın. Milyonlarca dolar harcanıyor spor eğlencelerine. Biri bir boks maçı yapıyor, dünya şampiyonu oluyor, milyonlarca dolar alıyor. Diğer yanda gözümüzün önünde açlıktan ölen çocukları görüyoruz. Okuyoruz ve duyuyoruz. Ama kimin umurunda? Çünkü insanlar Tanrı'dan uzak, onun sevgisinden, merhametinden, kayrasından, doğruluk ilkesinden uzak yaşamaktadır. Kumarhaneler, barlar, gençleri tuzağına düşüren diskotekler hep eğlence yerleri olarak gösteriliyor. Neden tüm bunlar? Çünkü insanlar Tanrı'dan çok eğlenceyi sevecekler son günlerde. Değerli dostum, Roma İmparatorluğunu çökerten buydu. Evet, Roma İmparatorluğu da çökmeden önce aynı durumdaydı. Suçlular zevklerine dalmışlardı ve Roma düştü. Bugün de aynısı oluyor. Tabii ki atletizmi, sporu severim. Ancak Tanrı'dan çok zevk ve eğlenceyi sevip büyük paralar harcamalarını beğenmiyorum. Doğru olmayan budur. Tabii spor yapılmalı. Hem de en iyisi yapılmalı. Ama yukarıda saydığım ilkeleri de unutmamak gerekir. Son günlerin 19. vebası Tanrı yolundaymış gibi görünüp de o yolun gücünü inkar edenler olacaktır. İnsanlar kendilerini dindar gösterip törenlere katılırlar, dini kuralları yerine getirmeye çalışırlar ama yaşamlarında ne gerçeğe uygun bir yaşam vardır ne de kutsallığa yaraşan tutum. Böyleleri sözleriyle dindar olduklarını söylerken, yaşamlarıyla yalancı olduklarını göstermektedirler. Böylelerinden uzak dur diyor Pavlos Timoteos'a. Günümüzde de Mesih imanlısı böylelerinden kaçınsın dostum. Bu kural inanlılar topluluğu içinde geçerlidir. Bunların arasında kurnazlıkla evlere sokulanlar var. Aşırı günahtan ezilmiş, türlü isteklerle etkilenen zavallı kadınları tutsak edenler bunlardır. O kadıncağızlar ki hep öğrenmek ister ama gerçeği bilme aşamasına gelmeyi hiçbir zaman başaramazlar. 2. Timoteos 3, 6 ve 7. ayetler. Zavallı ya da zayıf iradeli kadınlar diyor Pavlus. Bazı insanlar yıllarca kutsal kitap konferanslarına katılırlar ancak eskisine oranla yeni bir şey öğrenmezler. Daha doğrusu olgunlaşmazlar, yaşamları da pek değişmez. Eğer siz de kendinizi bu grupta görüyorsanız, diz çökün ve Tanrı'dan bağış dileyin. 8. ayet, Yannis'le Yambiris'in Musa'ya direndiği gibi bu kişiler de gerçeğe karşı direnirler. Aklı bozuk, imanda onaysız kişilerdir bunlar. Yazar Pavlos, imandan sapmış öğreticilerin ne kadar yıkıcı bir etki gösterdiklerini vurgulamak için dikkati ta eski Mısır'a çeviriyor. Firavun'un yanında yer alıp Musa peygambere karşı direniş gösteren iki sihirbazın adını veriyor burada. Yannis ve Yanbiris. Bu iki kişi, yani Yannis ve Yanbiris, Musa peygamberin mucizelerine başlayıp Mısır üzerine belalar gelmeye başlayınca Firavun tarafından çağrılan iki büyücüdür. Paulos bu kişilerin adını vermeseydi herhalde bu kimselerin adlarını bilmeyecekti. Tabii Paulos'un bu adları nereden bildiği konusu birçok yorumlara yol açmıştır. Burada sadece şunu bilmek gerekir ki Paulos eski antlaşma uzmanıydı. Kısaca şöyle demeliyiz ki aynı zamanda Tanrı'nın ruhu bu adları Paulos'a açıkladı. Bu adların bazı şeyler açıkladığını sanmıyorum. Yani bu adların o kadar da önemi yoktur. Ama bir yolla Paulos bu adları biliyor. Bu büyücü kişilerin Musa'ya direnen kimseler olduğunu söylüyor. Bu onların inkar edilmesi gerektiğini belirtir. Hem Tanrı hem de insanlarca. Paulos bu sözü böyle bir anlamda kullanır. Çıkıştaki olay bize gösteriyor ki İblis becerikli ama küçük taklitçidir. Tanrı'nın yaptıklarını taklit eder. Yannis ile Yanbiris şeytanın gücüyle bazı belirtiler yapabildiler. Musa peygamber ise bu mucizeleri Tanrı'nın gücüyle yaptı. Kanımca bu nedenle bu ayette onlara değiniliyor. Şeytanın Tanrı'nın gücünü taklit etmeye çalıştığını, özellikle gerçekten Tanrı sözünden bilgisiz olan insanları kandırmak istediğini ki bunda da başarı kazandığını bilmek gerekir. Korkarım bugün birçok yerde şeytanın işleri Tanrı'dan geliyormuş gibi yanlış algılanmaktadır. İncil'de 1 Yuhanna 4. bölüm 1. ayette şöyle yazılıdır. Sevgili kardeşim, her ruha inanmayın. Tanrı'dan olup olmadıklarını anlamak için ruhları sınayın. Çünkü birçok sahte peygamberler dünyanın her tarafına yayılmıştır. Günümüzde birçok yerde taklitçiler, mucizeciler, şifacılar, ruh dağıtanlar türemiştir. Son zamanlarda bir akım çıktı ve bunlar gülme ruhunu aldıklarını söyleyerek kahkahalarla gülmeden tutun da tavuk gibi gıdaklamaya, köpek gibi havlamaya, düşmelere kadar varan akılsızlıklara kadar gitmektedir bu akım. İşin acıklı yanı da şudur ki bunlar güya Mesih ise adına yapıyorlar. Bunların peşine ise bir sürü insan takılıyor. Bu tarikat liderleri oldukça kurnazdırlar. Bunlar saf, sorunu olan kişileri kandırıp onları sömürmekteler. Önce duygusal olarak, sonra da kendilerinde büyük yetkiler olduğunu öne sürerek üç kağıtçılık ederler. İşte böylelerine ilişkin Paulo şöyle diyor ayetimizde. Düşünceleri yozlaşmış, iman konusunda reddedilmiş insanlardır bunlar. Paulus bugün de Yannis ile Yanbiris benzeri düşünceleri yozlaşmış insanların mevcut olduğunu belirtiyor. İman konusunda reddedilmiş, imanı reddetmiş anlamına gelir. Ne var ki diyor 9. ayette, daha ileri gidemeyecekler. Çünkü akılsızlıkları herkese sergilenecektir. Tıpkı Musa'ya direnenlere olduğu gibi. Bir vaizin yaşamı değerli dostum, tüm inanlılara uyarı olmalıdır. Şeytanla uğraşmak, ruhçuluk, falcılık, doğaüstü işler peşinden koşmaya çalışmak tehlikeli bir oyundur. Bunlar seni şeytanın aleti haline getirir. Tanrı'nın sana verdiği aklını değerli dostum, vicdanını, imanını, sağduyunu kullan. Rabbin sözüne sarıl. Rabbe dayan, Rabbe iman et. Bu ve benzeri sapıklıklara değil, bunlardan bir mikroptan kaçar gibi kaç, uzak dur. 10. ayet. Ama sen benim öğretimi izledin, yaşam biçimimi, ereğimi, imanımı, sabrımı, sevgimi, katlanışımı gördün. Timoteos, Paulos'un kendisini iyi tanıdığını biliyordu. Paulos'un yaşamı da açık kitap gibiydi. Her Mesih imanlısının yaşamı da böyle olmalıdır değerli dinleyicilerimiz. Ne diyor Paulos öz yaşam öyküsünü anlatırken? Ama sen benim bir diyor öğretimi, iki yaşam biçimimi, üç ereğimi, dört imanımı, beş sabrımı, 6 sevgimi, 7 katlanışımı, 8 saldırılara uğradığımı, 9 işkenceler çektiğimi izledin ve duydun. Tekrar edeyim, Timoteus Pavlos'un kendisini iyi tanıdığını biliyordu. Pavlos'un yaşamı da açık bir kitap gibi, açık bir mektup gibiydi. Her Mesih imanlısının yaşamı da böyle olmalıdır değerli dinleyicilerimiz.